Ayrım 36, Elveda Güzel Vatanım, Ahmet Ümit, sayfa 380. Ormanda kurt ölünce çakallar birbirini parçalarmış. İyi akşamlar Ester, 10. gün akşam. Karanlık çökmüş olmasına rağmen ortalık hala sıcaktan kavruluyordu. Ne bir rüzgar ne bir esinti, mübarek güz değil sanki yaz. Belki Taksim bahçesi esintili olur diyordum ama ağaçlarda tek bir yaprak bile kıpırdamıyordu. Yine de denize bakan teras barda bir masaya oturdum. Hiç değilse gözümüzün önünde bir açıklık olsun. Mehmet Esat ortalıkta yoktu ama eminim birazdan damlardı. Zaten masalarda yeni yeni doluyordu. Kerli ferli beyefendilerle saygıdeğer hanımlar teşrif etmemişlerdi henüz. Ama miras yedi genç beyler, onların cebindeki paranın kokusunu alan makyajı fazla kaçmış yosmalar erkenden almışlardı masalardaki yerlerini. Karşılıklı göz süzmeler, zarif mendillerle ağzını kapatıp kıkırdaşmalar, gizli gerdan kırmalarla ateşlenen bu muhabbet masaların birleştirilmesiyle bir yangına dönerdi gecenin sonunda. Macaristan'dan geldiği söylenen orkestrada çigan müziğine başlamıştı zaten. İri yarı garsona bu sene çıkan üzüm kızı rakısından söyledim. Beyaz peynir, söğüş, barbunya istedim. İstediklerim gelmeden Mehmet düştü masaya. ''Kusura bakma yahu'' dedi soluklanmadan. ''Geveze bir herif vardı, çıkamadım dükkandan.'' ''Dert etme, ben de yeni geldim. Başımla mutfak tarafını işaret ettim. Rakı söyledim. Başka bir şey mi isterdin yoksa?'' ''Rakı iyi.'' diyerek fesini çıkarıp masanın üzerine koydu. Soğuk bira da iyi giderdi bu havada ama şişirir bizi. Mendiliyle ensesini sildi. Nasıl boktan hava değil mi? Dükkandan buraya kadar yürüdüm, kan ter içinde kaldım. Denize baktım umutsuz gözlerle. Belki bir esinti çıkar geceye doğru diye mırıldandım. Hep böyle gitmez ya. Mendilini katlayıp cebine koyarken gülümsedi. Neyse yine de halimize şükredelim. Trablusgarp'ı hatırlasana. Oradaki sıcak, oradaki nem bununla kıyaslanır mı? Beklediğim fırsat ayağıma gelmişti. Cezmi'yi tanır mıydın diye açtım mevzuyu. Cezmi Kenan, o da Trablusgarp'ta harbetmişti. Gözlerini kısarak hatırlamaya çalıştı. Kocabaş Cezmi mi? Tanımaz mıyım? Bizim kumandanımızdı. Biraz keçileri kaçırmıştı ama Allah'ı var, yiğit adamdı. Bu kadar cesur bir adam görmedim ömrü hayatımda. Her zaman en öndeydi. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi atlardı siperlerin üzerine. ''Yapmayın, etmeyin kumandanım'' derdik, güler geçerdi. ''Ben efsunluyum evladım, bana kurşun işlemez'' derdi. ''Sahiden de hiç vurulmadı biliyor musun? Süngü Harbi'nde hafif bir yara aldı kalçasından, hepsi o. Sahi nerede Cezmi binbaşı, gördün mü bu sıralar?'' ''Beni mi sınıyordu yoksa bir haber miydi eski kumandanının öldürüldüğünden? Dürüst davrandım. Cezmi binbaşı öldü'' dedim sakin bir tavırla. Haberinin olmaması enteresan. Zira muhtemelen sizinkiler öldürdü onu. Yüz ifadesi anında değişti. Ne kadar da katı konuşuyorsun, yoksa orada mıydın? İşte o vakit anladım. Cezmi'nin öldürüldüğünden haberdar olduğunu, evet beni sunuyordu. Cinayet sırasında orada değildim ama iki kez gördüm onu diyerek Cezmi'nin evine ilk gidişimden onu ölü buluşuma kadar hiçbir malumatı gizlemeden anlattım. Sözümü kesmeden büyük bir alakayla dinledi. ''Keşke önceden söyleseydin'' dedi üzüntüyle. ''Engel olurduk Cezmi'nin öldürülmesine.'' ''Evet haklısın, bizimkilerin işine benziyor. Teşkilatta böyle bir grup var. Bizden müstakil çalışıyorlar. Ben de gazeteden okudum cinayeti. Önceden haberim olsaydı onları durdurabilirdim. Yazık, çok yazık olmuş Cezmi binbaşıya. İşte sana anlatmak istediğim de buydu.'' Cezmi gibi, senin gibi kıymetli arkadaşlarımızın böyle telef olup gitmesine engel olmak istiyoruz. Sizleri ortak maksadımız için yeniden teşkilata çağırıyoruz. Artık ne İttihat ve Terakki var, ne teşkilat-ı mahsusa, ne de karakol cemiyeti. Ama korumamız gereken bir cumhuriyetimiz var. Senin de söylediğin gibi 1908 inkılabıyla başlayan o büyük yürüyüş neticesinde elde ettiğimiz bir meclisimiz var. Tamam, muhalefet partimiz yok ama zamanı gelince olacak. Tamam, demokrasimiz kâfi değil ama zamanı gelince o da olacak. Şimdi hepimizin vazifesi bu cumhuriyeti muhafaza etmek olmalı. Fesini yeniden başına yerleştirdi. Kahverengi gözlerini ısrarla yüzüme dikti. Ne diyorsun Şehsuvar, kararını verdin mi? Usulca geriye çekildim, suratı gölgelendi, reddedeceğimi zannetmişti. Sizinle çalışırım ama bir şartım var, tek bir şart. Ne fazladan maaş istiyorum ne bir unvan. Umurumda değil bunlar. Monsieur Leon'u bulmam lazım. Evet, Esther'den bahsediyorum. Benim için hala çok mühim. Söylediklerime inanmamış gibiydi. Şu Yahudi kız, şu gençlik aşkı, sen ciddisin değil mi? Onun yerinde olsam ben de aynı tepkiyi gösterirdim. Bütün hayatını bir davaya adamış, başına gelmeyen kalmamış bir ittihatçı, genç bir talebe gibi eski aşkının peşinde koşuyordu. Çok ciddiyim Mehmet diye anlatmayı denedim. Şu anda Esther'i bulmaktan daha mühim bir mesele yok benim için. Öyle ya da böyle onu bulmam lazım. Aksi takdirde zihnimi toplayabileceğimi de zannetmiyorum. Kendimi başka bir meseleye vermem mümkün değil. Evet, vaziyet bu. Senden beni anlamanı beklemiyorum fakat sözlerimin hakikat olduğunu bil yeter. Anlamakta güçlük çekiyordu yoksa onu kandırıyor muydum? Yalandan bir aşk meselesi uydurup başımdan atmaya mı çalışıyordum? Yani bunca seneden sonra, bu kadar yaşananlardan sonra... Kuşkulu bir ifade belirdi yüzünde. Latife yapmıyorsun değil mi Şehzu var? Canım sıkılmaya başlamıştı. Ne latifesi Mehmet diye adeta çıkıştım. Bu işin latifesi mi olur? Yok yok, olmaz da ne bileyim yahu. Birden gülmeye başladı. Evet, kahkahalarla gülüyordu karşımda. Kalkıp gitmek geldi içimden. İnsani hislerini yitirmiş bu nobran herifle niye konuşuyordum ki? Yüzümün asılmasından ruh halimi anlayıp kendini frenlemeye çalıştı. Kusura bakma, vallahi kusura bakma. Hiç böyle bir şey beklemediğim için şaşırdım. Yoksa hepimizin başından geçti bu püsküllü bela. Biz de giydik vaktinde o ateşten gömleği, biz de çektik o gönül sancısını. Gıptayla karışık bir hayretle bakıyordu. Fakat bunca seneye rağmen, bravo vallahi, bravo şehsi var. Artık gülmüyordu, anlayışlı bir dost havasında konuşuyordu. Hakiki aşk dedikleri bu olsa gerek. Hiç merak etme kardeşim, senin için elimden geleni yaparım. Ama önce şu tokatlayan otele gitseydin. Çaresizlik içinde başımı salladım. Gittim. Monsieur Leon orada kalmamış. Sen gördüğünde yemek için filan gelmiş olmalı. Belki de biriyle buluşacaktı. Monsieur Leon'u bulamayabiliriz ama başka birisi var. Cafer. Bizim Selanikli çolak Cafer. O Esther'i görmüş Beyazıt'taki sahaflar çarşısında. Eğer Cafer'i bulursak Esther'i de buluruz. Gözlerini düşünce bürüdü. Tamam tamam, bir soruşturalım bakalım şu Cafer'i. Yok, er ya da geç buluruz, orası kati de. Ama bir an önce bulmak lazım. Evet dedim umutla, evet bir an önce. Sonra rakılar geldi, içmeye başladık. Hayır, hiç vazifeden konuşmadık. Ne o açtı mevzuyu ne de ben merak edip sordum. Selanik'i konuştuk, çocukluğumuzu, gençliğimizi. Kadehler ardı ardına devrilince Mehmet iyice heveslenip, hiç merak etme Şehzu var, şu Cafer denen adamdan bir netice çıkmazsa atlar Selanik'e gideriz diyerek bir parmak bal sürdü ağzıma. Gideriz vallahi gideriz. Gerekirse resmi olarak gideriz, gerekirse şahsi olarak. Ne yapar eder, buluruz Esther'i. Eski arkadaşım böyle konuştukça utanmaya başlamıştım. Belki de yanılmıştım Mehmet Esat hakkında. Belki de iyiliğimden başka bir isteği yoktu bu hızla yaşlanmakta olan adamın. Sadece ayrılırken söylediği sözler biraz karıştırdı kafamı. Hesabı ödeyip Taksim bahçesinin kapısına gelmiştik. Denizden tatlı bir yel esmeye başlamıştı. İkimiz de nedensizce gülümsüyorduk. Yemek için teşekkür ederim Mehmet dedim elini sıkarak. Ama bir dahaki sefere ben ödeyeceğim. Omuz silkti. Sen ödemişsin ben ödemişim ne fark eder? Nasıl olsa ikimizin de işvereni aynı artık. Ha bu arada yarın öğleden sonra uğra da sana biraz avans vereyim. Hem de iş konuşuruz biraz. Hoşça kal diyecek zannettim. Elimi bırakmadan öylece durdu. Sahiden aşk değil mi Şehzu var? Düşüncelerini toparlamak için gözlerini açtı kapadı. Şu Esther meselesi diyorum. Yani işin içinde bir çapanoğlu yok değil mi? Ne yani? İnanmamış mıydı bana? Öyleyse akşamdan beri konuştuklarımız konusunda samimi değildi. Başka ne olabilir Mehmet dedim elimi çekerek. Casusluk mu oynuyoruz burada? Hiç alınmadı, tuhaf bir kederle baktı. Casusluk oynayacağız zaten, orası Allah'ın emri. Ama Esther meselesi öyle olmasın, o mesele başka değil mi? Pişman olmaktan korkarmış gibiydi. O kızı hala seviyorsun değil mi? Kendisine yalan söylememden çok böyle bir aşkın gerçek olmama ihtimaline üzülüyor gibiydi. Sadece rakının etkisi değildi bu. Kim bilir, belki onun da mazide kalmış böyle bir sevda hikayesi vardı. Evet Mehmet, sana söylediklerimin hepsi gerçek. Esther'i bilmiyorum tabii, aradan onca yıl geçti ama benim hislerim hala aynı. Gülümsedi, eliyle omzuma vurdu. İyi dedi, burnunu çeker, iyi, sevindim böyle olduğuna. Şu imanı kandilli dünyada güzel bir şeyler de olmalı. Neyse hadi, iyi geceler. İyi geceler kardeşim. Unutma, yarın öğleden sonra bekliyorum ha. Otele girdiğimde vakit gece yarısını bulmuştu. Hafiften başım dönüyordu. Bir kahve söylesem? Yok, balkona çıkmak, temiz havada oturmak en iyisiydi. Işıltılı bir karanlık karşıladı beni balkonda. Evet, o kadar çok yıldız vardı ki gökyüzünde. O kadar parlak, o kadar yakınlardı ki. Bu muazzam boşluğa bakarak iskemleye oturdum. Gözlerimi yıldızlara diktim. Bir an kendimi onlardan birinin yerine koydum. O uçsuz bucaksız derinlikte tek başına ama huzurla dolu olmak. Keşke kanatlarım olsa, keşke o kadar kuvvetim olsa, keşke fizik kanunları mani olmasa da uçsaydım, karışsaydım şu ışıklı karanlığa. Böyle düşünürken sızmışım. Evet, utanç verici ama ayyaşlar gibi iskemlenin üzerinde uyuyakalmışım. Martıların sesine uyandım. Kavga ediyorlardı otelin çatısında. Nasıl bağırış, nasıl çağırış, mart kedileri masum kalır bunların cazgırlığının yanında. Yeniden baktım gökyüzüne, sanki büyüsünü yitirmiş gibiydi. Nedense bu defa o kadar güzel görünmedi gözüme. İçeri girdim, dişlerimi fırçalayıp yatmayı düşünüyordum. Ama masanın önünden geçerken boş sayfalar çarptı gözüme. Kısa bir tereddüt anından sonra oturdum yazı koltuğuma. Evet, açık havadaki o kısacık uyku zihnimi açmıştı sanki. Yeniden maziye, 1913 yılının yaz aylarına dönmüştüm. Tıpkı bugünkü gibi boğucu bir sıcak vardı İstanbul'da. Zafer lazım demişti Kara Kemal. Küçük de olsa bize bir zafer lazım. Bab-ı Ali'de Dahiliye Nazırı'nın odasında oturuyorduk. Bizzat Talat Bey çağırmıştı bizi. Mithat Şükrü, Kara Kemal, Kuşçubaşı Eşref ve Fuat. Elbette Fuat. Onu da bizzat ben çağırmıştım. Kader birliği yaptığımızı, kazansak da kaybetsek de her şart altında beraber olacağımızı anlaması için. Evet, Bab-ı Ali'de toplanmıştık. Bir zamanlar hürriyet, kardeşlik ve eşitlik isteklerimizi duyurmak için büyük bir mücadele verdiğimiz hükümet binasında artık biz oturuyorduk. Sesimizi kısmak için fikren ve gerekirse bedenen bizi ortadan kaldırmak isteyen Dahiliye Nazırı'nın yerinde ise şimdi Talat Bey vardı. Büyük Efendi tıpkı bugün yaptığı gibi fırsat buldukça cemiyette kendisine yakın bulduğu insanları çağırıp sohbet toplantıları düzenliyordu. Devleti idare ederken cemiyette olup bitenleri kaçırmamak, günlük siyaset hakkında neler düşündüğümüzü öğrenmek için. Ahali ancak böyle olaylarla ikna olur diye sürdürüyordu konuşmasını Küçük Efendi. Böyle olaylarla hükümete itimat eder. Uzun vadeli milli bir iktisat uygulaması için böyle bir morale ihtiyacımız var. Çünkü yakın vadede milleti refaha çıkarma ihtimali yok. Bize göre yerli bir iktisat yaratmamız lazım. Evet, bu mümkün ama hemen olmaz. Geçici de olsa milleti heyecanlandıracak, ahaliye umut verecek bir zafer lazım. Yoksa bu şartlar altında hükümet etmemiz çok zor. Hepimiz ter içindeydik. Tıpkı memleketin hali gibi ağır, katlanılmazdı hava. Fesler çıkarılmış, kolalı yakalar açılmıştı. Habire buzlu şerbet taşıyordu içeriye hizmetliler. Nedendir bilinmez içimizde terlemeyen tek kişi Talat Bey'di. Kara Kemal'e dönerek sevinçli bir haber verir gibi kurnazca gülümsedi. Edirne'nin kurtuluşuna ne dersin? Ne sıcağın verdiği miskinlik, ne giysilerimizi ıslatan nemin rahatsızlığı, bir anda canlandı herkes. Kara Kemal neredeyse oturduğu koltuktan ayağa fırlayacaktı. Ne diyeceğim? Allah derim de nasıl olacak bu iş? Kara gözlerinde gizli bir mutlulukla hepimizi tek tek süzdü Talat Bey. Aldığımız istihbarata göre Bulgarlar, Sırplarla ve Yunanlarla harbe tutuşuyorlar. Bizim cephedeki askerlerini peyderpey çekmeye başlamışlar. Herkesin bakışları Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı birlikte dövüştüğümüz Kuşçubaşı Eşref'e çevrildi. Hepimiz biliyorduk ki Balkan cephesinden bir malumat geldiyse bunun kaynağı bu gözü pek istihbaratçıydı. Malumat doğru diye sakince onayladı. Bulgarlar zafer sarhoşluğu yaşıyorlar. Koca devleti aliyeyi mağlup ettik. Balkanlardaki küçük devletlere mi boyun eğeceğiz diyorlar. İşgal ettikleri toprakları ötekilerle paylaşmak istemiyorlar. Büyük Makedonya hayallerini gerçekleştirme peşindeler. Gizli niyetleri Selanik'e kadar inmek, kuvvetlerinin önemli bir bölümünü Sırplarla Yunanlarla harp etmek için çektiler. Böyle giderse bir kısmını daha çekmek zorunda kalacaklar. Ama işleri zor. Çünkü karşılarında sadece Sırplar, Yunanlar yok. Karadağ ve Romanya da var. Küçük devletler diye ciddiye almıyorlar ama hata yapıyorlar. Harpte her asker önemlidir, her tüfek kıymetli. Ormanda kurt ölünce çakallar birbirini parçalarmış diye yeniden söze girdi Talat Bey. Onlara her zaman Osmanlı Birliği'nin en doğru yol olduğunu anlatmaya çalıştık. Dinlemediler. Ulaştıkları netice bu işte. Sevinç içinde mırıldandı Kara Kemal. Aman arkadaşlar, bırakın yesinler birbirlerini. Sakın karışmayın. Ne halleri varsa görsünler. Hayır küçük efendi diye karşı çıktı Kuşçubaşı. Bu çok hatalı bir davranış olur. Katiyen kendi hallerine bırakamayız, bırakmamalıyız. Bu bizim için çok büyük bir fırsat. Farkında değil misiniz? Edirne'yi Kırklar elini kurtarmanın, Trakya'da kaybettiğimiz toprakları geri almanın yolu açıldı. Duydukları karşısında büyük bir sevince kapılan Fuat daha fazla dayanamadı. Evet evet, doğru söylüyor Eşref Bey. Daha ne bekliyoruz? Derhal harekete geçelim. Kendinden emin bir gülümsemeyle konuşulanları dinleyen Talat Bey, keşke o kadar kolay olsaydı genç arkadaşım dedi anlayışlı bir sesle. Öncelikle batılı devletlere bir açıklama yapmak mecburiyetindeyiz. İyi bir gerekçe bulmamız lazım. Gerekçe hazır Talat Bey diye anında cevapladı Kuşçubaşı. Bulgarlar ne Çorlu mütarekesini takıyorlar ne Londra anlaşmasını. Güya Midya Enes hattına çekileceklerdi. Ne oldu? Yerlerinden bile kıpırdamadılar. Onlara karşı her hareket artık meşrudur. Üstelik batılıların da kafası karıştı. Düşünsenize bugüne kadar bize karşı destekledikleri 5 devlet birbiriyle boğuşuyor. Önünde duran ahududu şerbetinden bir yudum içti. Aslında Enver Bey de senin gibi düşünüyor dedi bardağı koyarken. Fethi Bey de aynı fikirde. Hatta Sadrazam Said Halim Paşa da harekete geçmekten yana. Ama hükümette ikilik var. Böyle bir muharebeye kalkışır da başaramazsak felaket olur diyenler bir yanda, düşmanlarımızın birbiriyle harp etmesi Allah'ın bir lütfu, derhal Edirne'ye yürümeliyiz diyenler bir yanda. Ama Harbiye Nazırı Ahmet İzzet Paşa hem nalına hem mıhına vuruyor. İşler kötüye giderse sorumluluğun üzerine yıkılmasından korkuyor. Devlet makamında nargile tüttüremediği için Talat Bey'in tabakasından bir sigara alan Kara Kemal, ''Ne zaman korkmadı ki zaten?'' diye söylendi çakma uzanırken. ''Onlar varsın korksunlar. Orada elbette Edirne'ye yürümelidir. Ben de Eşref Bey'le aynı kanaatteyim. Bulgarlar bize altın tepside bir zafer sunuyor. Bunu kaçırmak aptallık olur.'' Sessizce dinlemişti söylenenleri Talat Bey. Sigarasını yaktıktan sonra dumanını keyifle savuran küçük efendiye bakarak manidar bir şekilde gülümsedi. İyi de Kemal, deminden beri iktisattan bahsediyorsun. Bırak tam teçhizatlı bir orduyu harbe sürmeyi, bir tatbikatın maliyeti şu kadar altınken, böyle bir harekatın parasını nereden bulacağız? Suratı asıldı Kara Kemal'in. Harbin maliyeti de mühim tabii Talat Bey. Fakat böylesi bir fırsat bir daha geçmez elimize. Gerekirse borçlanalım, gerekirse misliyle faiz ödeyelim, gerekirse ipotek verelim, ancak orduyu mutlaka Edirne'ye sürelim. Ne evet dedi Talat Bey ne de hayır ama davranışlarından kararını verdiği anlaşılıyordu. Şüphesiz ki içimizde Edirne'nin kurtuluşunu en çok isteyen oydu. Sadece bu Serhat şehrinde doğmuş olduğu için değil, aynı zamanda bu galibiyetin İttihat ve Terakki hükümetinin meşruiyetini tartışılmaz kılacağı için. Yani bizi bu toplantıya çağırırken kararını çoktan vermişti. Sadece cemiyetteki kadroların ne düşündüğünü anlamaya çalışıyordu. Bizi başına toplamadan önce mühim görüşmeler de yapmıştı. Edirne kurtarıldıktan sonra öğrenecektik ki, o öğleden sonra parayı nereden buluruz diye bize sorarken, gereken 1,5 milyon altını almak için tütün rejisiyle çoktan anlaşmıştı bile. İşte o yazın en sıcak günlerinden birinde 21 Temmuz'da kurtardık Edirne'yi. Hem de öyle büyük çatışmalar filan yaşanmadan. Cepheden gelen istihbarat doğru çıkmış, Bulgar kuvvetlerinin büyük çoğunluğu çekilmişti. Kalanlar ise bizimkilerle harbetmeyi göze alamamış, ya ricat etmiş ya da teslim olmuşlardı. Selimiye'nin minarelerinde yeniden Osmanlı sancağı sallanmaya başlamıştı. Edirne'nin geri alınması Kara Kemal'in beklediği neticeyi vermişti. Milletin morali yükselmiş, cemiyete itimatları artmıştı. Elbette bizim aramızda da bir bayram havası esiyordu. Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesinin üzerinden 2 ay geçmeden hükümet kendini toparlamış, Osmanlı'nın ikinci payitahtını yeniden topraklarına katmıştı. Ama Edirne yürüyüşünden en çok yarar sağlayan kişi hiç şüphesiz Enver Bey olmuştu. Cephede olup bitenlerden ilk o haberdar olduğu için Bulgar kuvvetlerinin dayanamayacaklarını çoktan öğrenmişti. Yürüyüş başlarken ağır bir apandisit sancısı geçirmesine aldırmayarak atına atladığı gibi ordunun başına geçmiş, Edirne'ye giren ilk kumandan olmuştu. Böylece Hürriyet Kahramanı ünvanının yanına Edirne Fatihini de yazdırmıştı. Hiç şüphe yok, cesur bir askerdi Enver Bey. Hepimiz gibi o da Edirne'nin bir an önce kurtulmasını istiyordu. Bu uğurda gerekirse canını vereceğinden de emindik. Ama aynı zamanda da şahsi ikbaliyle ilgili hazırlıkların da içindeydi. Kendine bağlı bir bölüğü yanına alarak zaten zafer yürüyüşünü sürdüren ordunun başına geçmesinin asıl sebebi de buydu. Esasında buna benzer bir vaka 31 Mart ayaklanmasında da yaşanmıştı. Hareket ordusunun kumandanı Hüseyin Hüsnü Paşa'ydı. Kurmay subayı ise Mustafa Kemal. Günler öncesinden gelen ordu İstanbul'a girmeye hazırdı ama İttihat ve Terakki'nin merkezi umumisi buna engel oldu. Hüseyin Hüsnü Paşa komutasındaki hareket ordusu Halkalı'da bekletildi. Mahmut Şevket Paşa ve Enver Bey der saadete gelinceye kadar herhangi bir hücuma izin verilmedi. Şimdi de öyle olmuştu işte. Zaferi sahiplenme kavgasından yine Enver Bey galip çıkmıştı. Nitekim Edirne harekatının ardından Hürriyet Kahramanı'nın mani olunamaz yükselişi başlayacaktı. Gerek ordudaki itibarı gerekse etrafındaki Yakup Cemil gibi gözü kara fedailerin desteğiyle kısa sürede Devlet-i Aliye'nin siyasetini tayin eden adam olacaktı. Ne Talat Bey'in uzlaştırıcı siyaseti ne Cemal Bey'in sertliği onun hırsını engelleyemeyecek, hepimizin kaderini belirlemede önemli bir rol oynayacaktı. Ve ne yazık ki bu rol hiç de milletin menfaatine uygun değildi. Ama o vakitler durumun bu raddeye varacağını hiçbirimiz aklımızın ucundan dahi geçirmiyorduk. Kırklareli Edirne yani Trakya'nın Meriç'e kadar temizlenmesi, vatanın üstüne çöken karamsarlığı kaldırmış, bizim Fuat bile o müzmin umutsuzluğundan kurtulmuştu. Artık göğsümüzü gere gere, ey ahali size verdiğimiz sözü tuttuk, Edirne'yi kurtardık diyebilirdik. Kara Kemal haklıydı, bu zafer bütün siyasal havayı değiştirmişti. Evet, belki de yanılmıştık, belki de hakikaten acele etmiştik. Yeni bir devlet oluşturuyorduk, asrın şartlarına uyum sağlayabilecek ama Osmanlı'nın yüzlerce yıllık geleneğinden de kopmayacak bir devlet. Eskiyen kurumların tekrar oluşturulması, hiçbir işe yaramayan kanunların değişmesi lazımdı. Yepyeni bir bürokrasi gerekiyordu. Bu arada bizim vaziyetimiz de artık bir açıklığa kavuşmalıydı. Artık kanunla mı olur yoksa kararnameyle mi, biz de bir devlet teşekkülünün memurları olmalıydık. Bugüne kadar gayri resmi fedailer olarak anılmıştık. Trablusgarp Harbi'nde gönüllü taburları diye geçiyordu adımız. Balkan Harbi'nde de aynı başlıkla adlandırılmıştı arkadaşlarımız. Alçak gönüllü olmaya lüzum yok. Devletin bekası, milletin ayakta kalması için imkansız sayılabilecek birçok vazifeyi ifa etmiştik. Ama hala kanuni olarak devletin memuru sayılmıyorduk. Yarın devran değilse, muhalif bir hükümet gelse hepimizi silahlı çete teşekkül ettirmekten içeri atardı. Üstelik önce harbiye nezareti olmak üzere bize bu maaşları ödeyen devlet dairelerinin de başı belaya girerdi. Fuad'ın da ısrarlarıyla bu karışık vaziyeti birkaç kez Talat Bey'e çıtlatmaya çalıştıysam da enteresan bir şekilde hep olayı geçiştirdi yahut kapatma cihetine gitti. Ama Edirne'nin kurtuluşundan sonra pek mutlu göründüğü bir anda bu meseleyi tekrardan açınca ''Yarın sabah Baba Ali'ye gel'' dedi bıkkın bir tavırla, ''şu mevzuyu bir masaya yatıralım.'' Ertesi sabah mesai saatinde girdim Talat Bey'in dairesine ama o kadar meşguldü ki ancak öğle namazından önce içeri alabildiler beni. O her zamanki babacanlığından eser yoktu yüzünde. Öylesine bir hal hatır sorma faslından sonra, ''Bu meselede neden bu kadar ısrar ediyorsun Şehsuvar?'' dedi sert bir sesle. ''Kim zorluyor seni buna?'' ''Ne yalan söyleyeyim, çok bozuldum. Hiç kimse Talat Bey, sadece vaziyetimizin açıklığa kavuşmasını istiyoruz.'' Kalın kaşları kuşkuyla çatıldı. ''İstiyoruz diyorsun, yani kim? Kimler istiyor? Enver Bey de var mı bu işin içinde?'' ''Yoo'' dedim şaşkınlıkla. ''Niye olsun ki? Malumunuz üzere biz pek yakın değiliz kendisiyle. Ne Enver Bey'le ne de arkadaşlarıyla.'' Sanki emin değilmiş gibi, sanki ona yalan söyleyebilirmişim gibi uzun uzun süzdü beni. Sonra elini omzuma koydu. ''Kusura bakma Şehsuvar.'' Yüz atları gibi sesi de yumuşamıştı. ''Bu meseleyi birkaç kez Enver gündeme getirdi de o sebepten sormak zorunda kaldım sana. Bir de şu var ki...'' Cümlenin devamını getiremedi, sıkıntıyla başını salladı. ''Bak Şehsuvar, seninle açık konuşacağım kardeşim. Haklısın, esasında sizin vaziyetinizin çoktan kanuna uygun hale getirilmesi icap ederdi. Ama bazı çekincelerim var.'' Kendisini anlamamı ister gibi gözlerimin içine baktı. ''Mühim çekinceler. Biliyorsun, sizin fedailer içinde Enver Bey çok büyük bir tesire sahip. Bunun ne kıymet harbiyesi var diyeceksin. Çok var, aramızda kalsın. Enver Bey sürekli harbiye nazırını tenkit edip duruyor. Ahmet İzzet Paşa'nın hataları var elbette. Eski kuşaktan bir asker. Çabuk karar alıp çabuk uygulayabilecek bir yapıya sahip değil. Ama vazifesini yapmaktan da geri durmuyor adamcağız. Yukarıda Allah var. Edirne'nin kurtuluşu sırasında ne istediysek hepsini yaptı. Fakat Enver'in amacı farklı. Ahmet İzzet Paşa'nın nazırlıktan el çektirilmesini, yerine kendisinin atanmasını istiyor. Sadrazamın huzuruna çıkıp açıkça vatanın istikbali için beni harbiye nazırı yapmanız icap eder demiş. Zavallı Said Halim Paşa alı al moru mor bana geldi. Aman Talat Bey, bu olacak iş değil. Lütfen bu adamla konuşunuz. Bu meseleyi halletmezseniz ne hükümetimizin ciddiye kalır ne de devlet-i aliyenin dedi. Ben de Enver'le buluştum. Şu anki rütbesinin ve devlet idareciliği tecrübesinin bu vazife için kâfi olmadığını anlattım. İkna olmuş göründü ama akabinde Yakup Cemil'i üzerime gönderdi. Evet, onunla konuşmamızın hemen ardından o serden geçtiğinin kapımı çalması elbette bir rastlantı değildi. Evet, hiç çekinmeden karşıma geçti. Neden Enver Bey'i harbiye nazırı yapmıyorsunuz? Bu vazifeyi ondan daha iyi yapacak kimse var mı bu memlekette diye adeta beni tehdit etti. O Külhan Bey'inin ağzının payını verdim elbette. Ama biliyorum bunlar durmayacaklar. Fedaileri Enver'i, Enver de onları pohpohluyor. Sanki tek hamiyet sahibi onlar, sanki tek vatanperver kendileri. İşte bu nedenle istediğin düzenlemeleri şimdi yapamam. Yaparsam bu ne zaman nasıl davranacakları belli olmayan adamları daha da şımartmış, daha da kuvvetlendirmiş olurum. Hem cemiyetin birliğini muhafaza etmek hem de devlet yönetiminde bir keyfiliğe sebebiyet vermemek için kusura bakma ama bu isteğinizi ertelemek zorundayım. Talat Bey'in benimle açık yüreklilikle konuşmasına sevinmiştim. Ama öte yandan cemiyetin içinde böyle bir farklılaşmanın yaşanması beni tedirgin etmişti. Fuad'ın sözlerini hatırladım. Artık iktidarız. Artık o düveli muazzamanın yanında kendi dava arkadaşlarımızla da dövüşmek zorunda kalabiliriz. Eğer böyle bir çatışma çıkarsa hiç şüphen olmasın, hain ilan edilecek ilk kişiler biz oluruz. Talat Bey'in bizi hain ilan edeceğini hiç sanmıyordum ama böyle giderse cemiyetin içinde bir çatışma çıkması kaçınılmazdı. Çok değil 8 ay önce bu binanın içinde eski harbiye nazırını gözünü dahi kırpmadan öldüren Yakup Cemil, tabancasını Talat Bey'e doğrultmakla hiçbir tereddüt göstermeyecekti. Dolayısıyla şu anki meselemiz bizim kanuni durumumuz değil, cemiyetin beyni olan bu adamın hayatta kalmasıydı. Anladım Talat Bey dedim, çok iyi anladım. Mühim değil, isteğimiz biraz daha bekleyebilir. Fakat sizin için ne yapabiliriz, asıl bunu konuşmamız lazım. Minnettar bir bakış süzüldü iri gözlerinden. Teşekkür ederim Şehsuvar, teşekkür ederim kardeşim. Beni anlayacağını biliyordum. Gösterdiğin hassasiyet için de çok sağ ol. Ama fazladan tedbir almak da yanlış neticeler doğurabilir. Bu işi de sükunetle kendi aramızda dostça konuşarak halletmemiz lazım. Kol kırılsa bile yen içinde kalmalıdır. Ne var ki manevi çürümeye, siyasi yozlaşmaya da izin veremeyiz. Ne para ne kadın. Bence ahlakın baş düşmanı iktidardır. Ahlaktan yoksun bir iktidar makamı ya hırsız yapar insanı ya soysuz. Ne yazık ki insanoğlu iktidar denilen o büyük kudretle başa çıkmayı henüz başaramadı. Bundan sonra başaracağı da kuşkuludur. Enver Bey'i kastetmiyorum. Hepimiz için geçerli bu. Tek başına hiç kimse altından kalkamaz bu ağır yükün. Ancak hep birlikte üstesinden gelebiliriz. Nasıl ki baskı altındayken birbirimize kenetlenerek bu zorlu dönemleri atlattıysak, iktidardayken de birbirimizi ikaz ederek, birbirimizi dostça tenkit ederek bu tür yozlaşmaları bertaraf etmeyi öğreneceğiz. Yoksa maazallah düşmanların yapamadığını kendimiz yaparız kendimize. 36. ayının sonu. Sayfa 392.